Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 45. Ayırım. Türk olarak basın dilinin gelişmesinde ilk rolü oynayan kişi İbrahim Şinasi olmuştur. 1861'de önce Agah Efendi tarafından kurulan Tercüman-ı Ahval'de kısa süre bir gazete yazılarını yazdıktan sonra 1862'de kendi gazetesi olan Tasvir-i Efkar'ı çıkarmaya başladı. Şinasi'nin önemi sözünü ettiğimiz bilimcilik, halkçılık ve anayasacılık eğilimlerinin üçünde de etkili bir aracılık, tanıtıcılık rolü oynamasındadır. Onun genç Osmanlı akımı ve düşününün doğuşundaki aracılık rolünü ileride değineceğimiz için burada yalnız dil ve edebiyat açısından yaptığı etkilere değineceğiz. Şinasi'nin dil ve Fransız edebiyatına ilgisinin genç yaşta memurluk ettiği tophanedeyken Müslüman olmuş bir Fransız subayından Fransızca öğrenmesiyle ondan gördüğü teşvik ve destekle başladığı anlaşılıyor. Fransız düşünürü Auguste Comte'un Tanzimat bildirisinden sonra Reşit Paşa'ya yazdığı mektupta Tanzimat'ın doğu ve batı uygarlıklarının bir bileşimi olması tavsiyesinden muhtemel olarak etkilenmiş olan Paşa'nın koruyuculuğuyla 1849 başlarında Paris'e gitti. Orada zamanın ileri gelen edebiyatçıları Ernest Renan, Alphonse de Lamartine ile Doğu dilleri bilginlerinden Sylvester de Sully ile Türkiye olaylarında önemli rol oynayacak Journal de Debat'ın yazarlarından olan oğlu Samuel aracılığıyla Fransız basınıyla tanıştı. Society Asantili Asya Derneği anılarak Türk dili üzerine çalışan bir bilginin çalışmalarına yardımcılık etti. Bu etkiler altında bir Türk halk sözleri antolojisi hazırlamaya orada başladığı anlaşılıyor. 1855'te İstanbul'a dönüşünde Yüksek Eğitim Kurumu'na ve muhtemel olarak Tercüman-ı Danişe üye seçilmekle birlikte hem politik nedenlerle hem de bu kurumların dil ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarının yanlış ya da yetersiz bulması yüzünden memurluktan ayrılarak basın hayatına atıldı. Tasvir-i efkar çerçevesine çektiği gençler üzerine olan siyasal etkilerine ileride değineceğiz. Burada dil ile anlam anlaşma konusundaki rolüne değineceğiz. Bu iki yan arasında sıkı bir ilişki olduğunu da ileride göreceğiz. Şinasi gazeteyi halkın anlayacağı dili kullanacak bir araç olarak gören ilk kişidir. 1860'da Tercüman-ı Ahval'in ilk sayısındaki yazısında bu görüşü belirtir. 2 yıl sonra Mecmua-i Fünun dergisi ile de 1. sayısında aynı düşünceyi tekrarlamıştır. Herkesin anlayacağı dilde yazmak ile anlatmak isteği şudur. Oyunun kendisi de bir anlaşmazlıklar komedisidir. Oyunun sonundaki ya birbirlerinin ahvalini asla bilmeyerek evbark sahibi olanların hali nasıl var bunları kıyas et sözleri anlamak istediğimiz anlaşma sorununu epey yansıtır. Onun açtığı çığır sayesinde bir yüzyıl sonrasının Türkçesi o denli sadeleşmiştir ki bugünün kuşağından olanlar Şinasi'nin kendi zamanında o kaba saba sayılan Türkçesiyle yazdığı yazıları bile güçlükle anlayabilirler. Örneğin Şinasi'nin halk deyişlerini topladığı kitabının adının Durulül Emsali Osmaniye olduğunu gördükleri zaman şaşıracaklardır. Bunu en sade sayılabilecek bir yazısından alacağımız şu parçada gösterir. Bu yazı 1863'te Sultanahmet'te açılan bir sergi üzerinin başlığı Maraz-ı Umumiye Osmani'dir. Henüz sergi diyemiyor. malumatına gelince bunların içinde en âlâ şeyler keçeler ile Arabistan ve Irak ve Bursa taraflarının kumaşları olarak Avrupa emtiasının revacı Memaliki Osmaniye mamulatını adeta Kuşey-i Nisyan'dan bırakmış olduğu halde yine bu kadar eşya bulunması doğrusu teşekkür edilecek mevaddandır. Avrupa emtiasının itibarını fabrikalar sayesinde hasıl olan ucuzluğuyla haiz olduğu hendese ve ressamlık incelikleri başlıca sebeplerdendir. Avrupa'da sanayi bu derece gelmiş iken burada sanatı ilerletip de anında hariçte menfaat celbetmek, ihtiyacatı belediye tarafından tamamıyla istifa etmek pek zor olduğundan Memaliki Osmaniye'nin asıl geçim ve servet kaynağı toprak mahsulleri olduğuna şüphe yoktur. Şinasi Fransızca'da yaptığı şiir çevirileriyle Osmanlı şiirine çağdaş Batı şiirinin havasını getirmeye çalıştı. O zamana kadar Batı edebiyatı, Batı müziği gibi hem zevksiz hem de anlamsız, sanatsız, yapmacılıktan yoksun sayılırdı. Şinasi yazıya siyasal ve toplumsal konuda yeni kavram ve anlamlar da getirdi. Örneğin madem ki içtimai heyette yaşayan bunca halk, bunca kanuni vazife ile mükelleftir. Elbette söz ve kalemle değil, vatanının menfaatlerine dair fikir beyan etmeyi müktesap haklarından sayar. Eğer bu iddiaya bir müsbet senet aranılacak olursa, maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan medeni milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeter. Bu menbahas devlet-i âliyece de nevi ama müeyyittir ki Yüksek Tanzimat Meclisi'nin kuruluşu sırasında kanunlara ve nizamlara ait layihaların yazı ile arz olunması için umuma resmi mezuniyet verilmiştir. Hatta hükümet-i seniyenin müsaadeleriyle Memaliki Osmaniye içinde gayrimüslim tebaanın kendi dilleriyle çıkardıkları jurnaller bile belki halklarından fazla serbesttirler. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince resmi olmayan bir varakanın devamlı olarak çıkarılmasında her nasılsa şimdiye kadar milleti hakim eden Türklerden hiçbir kimse zahmet ihtiyar etmedi. Kelam ifadeyi meram etmeye mahsus bir tanrı vergisi olduğu gibi en güzel icadı akli insani olan kitabet de kelam ile kelam tasvir etmek fenninden ibarettir. Bu gerçeğe dayanarak bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği derecede bu gazeteyi yazmak gerektiği şimdiden hatırlatılır. Şinasi'nin bu çeşit yazılarından kalan yeni kavramlar şunlar olmuştur. Millet Meclisi, Efkâr-ı Umumiye, Efkâr-ı Milliye, Efkâr-ı Cedide, Efkâr-ı Serbesti, Millet-i Osmaniye, Mahkeme-i Vicdan, Devlet-i Meşturuta, Hubbül Vatan, Gayret-i Milliye, Hürriyet, Hukuki Nas. Bu kavramlar getirmiş olmakla birlikte yeni Osmanlı'nın yazılarında bu tür kavramların gerçek anlamlarını belirleme sorununun ne denli bir büyük sorun olduğunu ileride göreceğiz. Yeni kavramların anlamları sorununun ilk kurbanı Şinasi'nin kendisi olmuştur. Böyle kavramları kullanan milletim nevi beşerdir, vatanım ruh-i zemin diyen bir adam devlet ile din otoriteleri rahat bırakmazdı. Pek muhtemel olarak gelecek bölümde göreceğimiz gibi Şinasi, Mustafa Fazıl ve Şahzade Murat gibi kişisel ihtiraslara halksız bir aydının adet edilişini anlamanın kötümserliği içinde siyasal hayattan uzaklaşmaya başladı. Ebu Ziya'nın her zaman güvenilmez bir tanık olmakla birlikte bu yargısında bir gerçek payı olabilir. Hakaiki siyasiyeyi ihatadan kasir olan halkı her şeyden evvel okutmak lazım olduğunu dert ettiğinden siyasatı bırakmış ve binaenaleyh lisan için bir lehçe tanzimini ecelli hidamatı addetmiştir. Her şeyden önce siyasal gerçekleri anlamayan halkı okutmak gereğini anlayarak siyaseti bırakmış, bir dil sözlüğü yapmaya hizmetlerinin en büyüğü saymıştır. Gerçekte ise bu, halktan önce okumuşlara gerekli olan bir şeydi. Bunu anayasa yapılması işinde Namık Kemal kuşağının başına gelen kavram ve anlam karmaşası gösterecektir. Bu konuya ileride geleceğiz. Siyasetten uzaklaşan Şinasi kendini dil, sözlük ve harf sorunlarına verdi. Encümeni Daniş dolayısıyla Türkiye içinde Fransa ve İngiltere'de Türkçenin öğrenilmesi ya da öğretilmesi ihtiyacı karşısında zaten bir sözlük sorunu vardı. Namık Kemal Tasvir-i Efkar'da çıkan bir yazısında bazı muhafilin hala eski kamus ve burhan sözcüklerini temel olarak bunlardan batı usulü sözlük yapması düşüncesinde bulu olduğundan yakındıktan sonra gerekli olanın yeni terimlerle Arapça ve Farsçadan geçen sözcükleri de içine alan yeni büyük bir sözlük yapılması olduğunu söyler. Şinasi bu işi başarmaya çalıştı. Bu gerçekte halkın siyasal bilinçlenmesi yolu sorunu olmaktan ziyade genç aydınların siyasal bilinçlenmesi sorunuydu. O zamanki ilerici aydınlar anlatmak istediklerini Fransızca söylemeden ya da yazmadan kendi kendilerine bile anlatamazlardı. Kendilerine Fransızca olarak takılan adın anlamını bile benimseyememişlerdi. Bu noktaya ileride jön terimi dolayısıyla geleceğiz. İkinci sorun harf sorunudur. Bildiğimize göre Doğu uluslarının dillerine Latin alfabesinin uygulanmasının fikrini Avrupa'da ilk ortaya atan adam Warney'dir. Tanzimatın genç kuşağının aydınları arasında çok mado alan bu yazarın fikrini açıkça kimse ortaya atamamış olmakla birlikte ondan etkilenmiş olduklarını tahmin ediyoruz. Bu dönemde Hoca Tahsin Efendi'nin Arap harfleriyle sağdan sola doğru yazı yerine soldan sağa doğru giden bir yazı icadına çalıştığını da görmüştük. Dil sorunu yalnız Osmanlıcayı geliştirme sorunu olarak alındığı sürece anlam çağdaşlaşması yönünden bir reform sorunu olarak alınamazdı. Okul öğretiminin gazeteciliğin okumuş elitin diliyle halkın dili arasındaki büyük uçurumu aşamayacak ölçüde okur yazarsızlık vardı. Sorun okumuş ile cahil arasındaki fark sorunu sanıldığı için dil sorununun okur yazarlığı genişleterek Osmanlı dili yazı dilini halk arasında yaymakla çözümlenecek bir sorun olduğu sanılıyordu. Bu yüzden dil sorunu aynı zamanda yazı ve yazı okutma sorunu oldu. O zaman Osmanlıcayı yayacak araç okur yazarlığı edinilecek bir araç olunca Arap yazısının cahilliğin yayılmasında baş etken olduğu görüşü doğdu. Volney ve Baron de Tott Arap harflerinin cahilliğin gelişmesinde rolü olduğunu yazmışlardı. Bu sorunu ilk ele alıp tartışan kişi Cevdet Paşa'nın karşısındaki kamptaki benzeri olduğunu söylediğimiz Münif Efendi olmuştur. 1862'de Münif Efendi, Arap yazısının okuryazarlığının gelişmesini köstekleyen ve cahilliğin yaygın olmasına yol açan bir araç olduğu fikrini ilk kez ortaya atmıştır. Maarifi genişletmek için bir yazı reformu gerekli idi. Bundan 2 yıl sonra Azerbaycanlı Fethali Ahundov geldi. Azerbaycan'da da o da yazı sorunuyla ilgilendiği için düşündüğü reform üzerinde Osmanlı aydınlarıyla tartışmak istiyordu. Fethali düşündüğü yazı formu üzerine Osmanlı hükümetine bir proje sundu. Bu proje tartışılmak üzere Osmanlı Bilim Kurulu'na gönderildi. Proje sahibi orada düşüncelerini açıkladı. Bu reform projesinin başlıca fikirleri şunlardı. A. Cahilliğin nedeni Arap yazısıdır. B. Arap yazısını kullanma bir din işi değildir. Yeni bir yazı alınmasına karşı din açısından bir sakınca yoktur. C. Yeni bir yazı sistemine geçiş süresince eski yazı yeninin yanında devam edebilir. Bilim kurulundaki tartışmalar ıslah edilmiş Arap harfleriyle yeni bir alfabe kurulması ve bunun tutunması, yaygınlaşması sorunları üzerine toparlanmıştı. Fethali'nin projesinde Arap yazısında sesli heceler için sözcüklerin üst ve altında bulunan hareler yerine bitişik harfler arasına konacak yeni sesli harf işaretleri teklif ediliyordu. Böylece Arap harfleriyle yazılmakla birlikte Türk yazısı fonetik bir yazı olacaktı. Tartışmalar sonucunda kurumun hazırladığı rapor yazı reformunun gerekliliğinden bütün oyların birleştiğini, başka bir İslam ülkesinde de aynı ihtiyacın duyulmasının bu sorunun temelli bir sorun olduğunu gösterdiğini belirttikten sonra yüzyıllarca kullanılan bir yazının değiştirilmesinin gerçekten çok büyük bir iş olduğu sonucuna varılıyordu. Islah edilmiş harflerle yeni bir yazı alınması matbaacılık işlerinde de zorluklar yaratacaktı. Münih ile Fethali'nin Arap harflerini ıslah yerine daha radikal bir yola gidip Latin alfabesinin kabul edilmesi fikrini beslediklerini tahmin ediyoruz. Fakat Tanzimat'ın özelliği böyle radikal değişmeler yerine ortalama yollardan gitmektir. Öyle olduğu halde bile kurum hükümetten teşvik görmediği, belki de ulemadan şiddetli bir darbe geleceğini düşündüğü için Arap harflerinin ıslahı yolunda bile bir karara varamadı. Ya da vardığı kararı yürürlüğe koyacak bir güç ya da önderden yoksundu. Matbaacılıkta yol açacağı güçlükler endişesi gerçekte büyük bir sorun değildi. Çünkü o yıllarda bile Osmanlıca olarak basılmış kitaplar bir duvarlık bir kitap rafını bile dolduramayacak kadar azdı. Fakat dil sorunu yolunda ilerleme olmadan Latin harflerini almanın zaten fazla bir yararı da olmayacaktı. Osmanlıcayı Latin harfleriyle daha kolay öğretmek mümkün değildir. Arap harfleriyle fonetikleştirilmiş hale sokarak öğretmek ise büsbütün anarşi yaratacaktı. Bu kez okumuşların kendileri de cahilleşecekti. Fakat Münif Efendi yazılarında Arap harflerini ıslah yolunda denemeler yapılması, bunlarla yazılacak okul kitaplarıyla yaygınlaşması görüşünü savunmaya devam etmiştir. Bu yoldaki denemeler 15-20 yıl sonra matbaacılığın ilerleyişine katkısı olan Ebu Ziya Tevfik tarafından yapılmıştır. O da ilhamını Şinasi'den almıştır. Şinasi Arap harfleriyle Nes ve Küfi denen yazı çeşitleri karması bir çeşit geliştirerek ihtimal ki Fransa'da şarkiyatçılığın etkisi altında İbrahim Müteferrika'dan beri matbaacılıkta kullanılan 500'den çok harf kasasını 112'ye indirme deneyleri yapmış, kendi matbaası için harfler döktürmüştür. Tahsin Efendi'nin denemeleri gibi Şinasi'nin denemeleri de ihtimal ki birçok kişi arasında gavurluk ya da kaçıklık sayılmıştır. Tahsin Efendi gibi Şinasi de dinsiz, muhlit, mukaddes el atan kişi sayılmış, birçokları delirdiğine hükmetmiştir. Genç aydınlar cenazesine gelmeye bile cesaret edememişlerdi. Tahsin Efendi de aynı biçimde o varlığına inanmadığı öteki dünyaya ömrünün son yıllarını sefalet içinde geçirerek göçmüştür. 45. ayırımın sonu, sayfa 266, devamı 46. ayırımda.